Ayrım 4.
Öyleyse bir gececik genç ve güzel ve parlak bir kız ile vakit geçirsek olmaz mı? Senin canın istiyorsa istediğin gibi eğlenebilirsin. Hatta benim de refakat etmekliğimi istersen beraber bulunurum. Lakin bana karı filan teklif etme. Vallahi sohbet ne kafada bir adam olduğunu anlayamam. Hey beyim hey, şimdiki halde bir sandalcı sohbet isem de ben de bir vakit bir sohbet beyiydim. Dünya gördüm beyim. Çekmediğim bela kalmadı ise de gözlerim evvelden görmüş oldukları şeyleri bir türlü unutamazlar. Ben öyle 5-10 kuruş için koynuma girecek olan karı dünya güzeli olsa yine kabul etmem. Acem Ali bir kahkaha kopardı, dedi ki: Demek oluyor ki o dünya güzeli kadının sana aşık olmasını, seni sevmesini istiyorsun ha? Hiç sandalcı sohbet öyle dünya güzeli hanımların sevebilecekleri bir herif midir? Ben sevsinler demiyorum. Sevilmeyeceğimi ben de biliyorum. Fakat şu halde bir sandalcı çerkez sohbetim diye varıp da kendi karılıklarını kendileri dahi bilmeyen bir takım aşüftelerin kucaklarına atılacak değilim ya. Öyleyse bir fakir kız bulup teehhül etsen ha. Senin gibi adamlar fakrından, servetinden kat-ı nazar fakat kendisini hüsnü kabul edecek olan bir kızcağızına canlarına sokarlar. Pek doğrudur. Lakin günde ancak bir mecidiye kazanabilmek ile o zavallı kızcağızı mesut edemem. Kış mevsiminde onu da kazanmak mümkün olamıyor. Ama öyle bir kızda kanaat dahi bulunur. Onda bulunur ise bende bulunamaz. Ben karımın biraz da karıya benzemesini isterim. O ulüvi cenahın da var. Ha? Ne yapayım? Ulüvi cenabı olan adamlar içinde büyüdüm. Onun içindir ki ben de böyle sandalcı sohbet olduğum halde geberip gidinceye kadar sürünüp kalacağım. Kabahat bende değil ama neyse, Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyleymiş. Bu sözü söylediği zaman biçare sohbetin hali tavrı pek ziyade calibi nazarı dikkat ve ehemmiyet olacak bir suret peyda eylemişti. Acem Ali ehli dikkat bir adammış ki herifin bu tavrına pek büyük dikkat eyledi. Lakin hiç sesini çıkarmadı. O zamana kadar sofra dahi kurulmuş olduğundan birkaç karı ile birlikte sofraya oturdular. Sepkat eden muhavere sohbette neşe bırakmamış olduğu gibi Acem Ali dahi nasılsa bir düşünceye vardığından meduv olan aşüfteler birkaç şetaret göstermek istediler ise de makbule geçmediği gibi zaten makbule geçebilecek surette dahi değildi. Şu kadar ki rakı ile tamam olmayan keyifleri şarap ile tamamlama hususunda dahi Acem Ali ile sandalcı sohbet yek diğerine mümaşatı teşvik kârhanede bulunmaya başladılar. Sofradan kalkıldığı zaman iki arkadaşın ikisi dahi gerçekten kol kandil sarhoştular. Hatta Acem Ali Bey mutlaka kesret-i işletle meluf adamlardan olmalıdır ki işlet tesiriyle daha ziyade müteessir görünmekteydi. Binaenaleyh taamdan sonra eğlencede devama ihtimal kalmadı. Hemen yataklarda yuvarlanmak ihtiyacı baş gösterdiğinden hizmetçilere o yolda emirler verdiler. Bir yandan kahveler içilmek ve bir taraftan yatağa girileceği zamana muntazır olmakla beraber Acem Ali ile sohbet ağa bakiye-i muhaverelerinde dahi devam eylediler. Cereyan eden muhavere hep yukarıdan beri numunesini arz eylediğimiz surette olup Acem Ali tekrar tekrar sandalcı sohbete karı teklif eder ve sohbet ise her defasında birer özrü akilane ile reddederdi. Şu kadar ki bu muhaverelerin neticelerinde sandalcı sohbet hakikaten şu hali sefalete layık bir adam olmadığı ve kadınları tanımak ve kadınlara rağbet eylemek hususunda gerçekten tabiat sahibi bir adam olduğu anlaşılırdı. Gece henüz saat 4'e gelmemiş olduğu halde bunların sekru mahmurluğu ile gözleri kapanmak derecelerine gelip nihayet soyundular, yataklarına girdiler. Hem de yatakların ikisi dahi bir odada olup buna ise Acem Ali lüzum göstermişti. İhtimal ki gençlik ve güzellik bazı yerlerde zenginlikten ziyade enzar-ı hırs ve tamaha calip olduğuna nazarı dikkat eyleyerek sandalcı sohbetin himayesinde kendisini tevdi eylemek için böyle ikisinin bir odada yatmasına lüzum görmüş ve göstermiş olmalıdır. İki arkadaşın ikisi dahi yatağa girer girmez horlamaya başladılar. Hatta sandalcı sohbet Acem Ali'den daha evvel uyumuştu. Lakin bu horultu çok zaman devam etmedi. Sandalcı sohbet bir aralık yatağından başını kaldırıp etrafı tefriş eyledi. Ancak kaldırdığı başını tekrar yastık üzerine koymadı. Etrafı tefrişten sonra gözleri Acem Ali üzerine dikilip orada dahi mıhlandı kaldılar. Acem Ali hala horlamaktaydı. Çerkes sohbet hem Ali'ni temaşa eder hem de çevresinde o kadar tegayürler gösterirdi ki bir ehli dikkat bunu görecek olsa yüreğinden dahi pek çok şeyler geçmekte olduğuna hükmedebilirdi. Zira çehre yüreğin aynasıdır derler. Sakın Sandalcı Baba genç Acem Puseri hakkında efkarını değiştirmiş olmasın. Sohbet ağa yatağı içinde uzanmış olduğu halde Ali'yi temaşaya kanaat edemeyip kalktı, yatağın içine oturdu, bir de sigara yaktı. Anlaşılıyor ya, sandalcının uykusu kaçtı. Sigarasını içinceye kadar dahi yatağı içinde oturarak Bade yatağından çıktı, ta Ali'nin yatağı yanına kadar sokulup iki gözlerini delikanlının yüzüne dikti. O kadar dikkat ile bakardı ki bu bakışa bir aşık bakışı denilse pek de hata edilmemiş olurdu. Acem Ali hala horluyor, hem de cidden pek derinden uykuya varmış, adeta vücuduna iğne sokulsa duymayacak. Sandalcı sohbet Ali'nin yatağına biraz daha sokuldu, fakat o kadar ihtiraz ile sokuldu ve çehresi dahi o kadar mütegayirdi ki adeta o aralık Ali gözlerini açıverecek olsa sandalcının bir kere hoplayacak olan kalbi bir daha çarpmaya meydan bulamayarak biçarenin bir anda helak olacağı dahi hükmolunabilirdi. Mahaza yine bu anda tavrına fevkalhat memnuniyet ile fevkalhat cüreti ittiham eder, yeni bir hal ve suret daha gelerek yatağa bütün bütün sokulmakla beraber Ali'nin yorganını biraz kaldırmaya karar verdi. Zira Ali yorganına bürünmüş olarak yalnız yüzünü göstermekteydi. Ne garip hal! Sohbet yorganı kaldırıp da Ali'nin vücuduna bakar bakmaz sanki yorgan altında korkunç bir şey görmüş gibi birdenbire tekrar örterek iki adım dahi geriye çekildi. Sohbetin çehresinde nice bir alaimi hayret var ise de kalbinde olanları ifham edecek bir şey söylemiyor ki. Şüphesiz 10 dakika kadar daha ve fakat hareketsiz bir halde durduktan sonra tekrar Ali'nin yatağına sokularak yorganını bir daha açtı. Hem de bu defa evvelkinden daha ziyade ihtiras halinde bulunup şu ihtirazından anlaşılıyordu ki ilk açtığı zaman gördüğü şeyin sıhhat ve hakikatine inanamamış da husuli itminan için bu ikinci keşfe dahi mecbur olmuştur. Acaba bu ikinci bakışta biz dahi Ali'ye sohbet ile beraber bakmış olsaydık ne görürdük? Ne göreceğiz? Soyunduğu zaman ceketini, yeleğini, frenk gömleğini çıkarıp yalnız fanilasıyla yatağa girmiş olan Acem Ali Bey'in göğsündeki fanilanın altına sanki iki turunç koymuşlar gibi bir hal. Eğer sandalcı sohbet biraz daha cesaret edip de Ali'nin göğsüne elini koymuş olsaydı, bu küreciklerin turunç kadar katı olmadıklarını görerek adeta en güzel kız memelerinden bir çift meme olduğunu anlar ve hükmederdi. Demek oluyor ki Acem Ali Bey denilen ve rıhtım üzerinde 10 kişiyi çil yavrusu gibi dağıtan kahraman adeta bir duhteri naziktermiş. Evet, ama yalnız nazikter sıfatı biraz zayit görülüyor. O demir pençeye pek de nazikter denilemez. Eğer Acem Ali Bey mülehem bir adam olsaydı bu memelerin kız memesi olmadığı varidi hatır olabilirdi. Zira bazı mülehem adamlarda hemen kız memesine karip memeler görülmekte olup bahusus ki sıkıca bir fanila giyildiği zaman bunlar bayağı kız memesi gibi kürevilik dahi peyda ederler. Ancak Acem Ali Bey adeta naif endam bir delikanlı olup ondan maada sandalcı sohbet bu zatın kulaklarına dahi dikkat etmişti. Sandalcı sohbet hakikat dünya görmüş bir adam olduğunu şu dikkatiyle herkese teslim ettirebilir. Zira Acem Ali Bey'in Rüstem-i Zalleri dahi aciz bırakacak zor pazusundan kat-ı nazar simasında öyle bir halavet görmüştü ki bu halavetin ne kadar güzel ve mahcup olursa olsun bir delikanlıda bulunabilmesi kabil olamaz. O güzel ağız bilahare bıyık denilen bir paket kılları ile setredilmek için hak kılınmıştı. O mini mini ve yumru çene, ileride sakal denilen bir kıllı mahfaza ile enzar-ı hayretten setrolunacak ise pek yazık olacaktı. İşte sandalcı sohbet bu dakikalara kadar sevki nazarı tahkik eylediği halde Acem Ali'nin kulaklarına dikkat etmemek kabil olur mu? Bu dikkati de yatağından kalkıp da Ali'nin yatağına sokulduğu zaman etmiş ve kulaklarında küpe takmak için birer delik görünce şüphesi artarak nihayet yorganı kaldırmaya kadar cüret bulmuştur. İkinci defa olarak yorganı kaldırıp baktıktan sonra sandalcı sohbet artık doğruca yatağına gelip uzandı. Fakat uyumak için değil. Bilakis bir sigara daha yaktı. Yine gözlerini Ali'ye dikerek sigarayı o kadar sık sık çekerdi ki bu halin dahi derin bir meraktan neşet eyleyeceği derkardır. Kim bilir bu halde sandalcı sohbet Ali'nin bazı hareketlerine mi muntazırdı? Kim bilir Ali'yi uyku uyumayıp da uyanıktır diye mi zannediyordu? Fakat sigaranın birisi bitti, bir dahası yapılıp o da bitti. Yine Ali'de hiçbir hareket olmayıp kalbi üzerinden kurşun yemiş Moskov kazağı gibi yatmaktadır. Sigaraların birkaçı daha evvelkilere peyrev olarak kül oldular. Ali de hala bir hareket yok. Nihayet sandalcı sohbetin dahi gözleri kapanarak uykuya vardı. Galata Caddesi'nde Ahmet-i Şöden peyda ile diye vırıltı sohbeti uykudan uyandırdığı zaman pencerelerden içeriye giren güneş odanın içini nura gark eylemişti. Sohbetin gözleri en evvel Acem Ali'nin yatmış olduğu yatak tarafına dönmek tabi olup orada Ali'yi göremeyince oda içinde aranmaya başladı. Ali oda içinde dahi yoktu. Sohbet hemen kalkıp alelacele elbisesini telebüs eyledi. Tamam putinlerini ayağına giyerken kapı açılıp Acem Ali içeriye girdi. Uyandın mı arkadaş? Şimdi kalktım. Bu sarhoşluğun üzerine bir işkembe çorbası yarar ya. Hay hay, ben hesapları tesviye ettim. Haydi öyleyse işkembeci dükkanına. Bunlar oradan çıktılar, işkembeci dükkanında kahvaltılarını ettiler. Fakat Acem Ali Bey hep dün akşamki Acem Ali Bey olduğu gibi sandalcı sohbet dahi hep dün akşamki sandalcı sohbet olup Ali'nin bir kız olduğunu keşfeylediğine dair sandalcıda hiçbir tavır, bir alamet yoktu. İşkembeciden dahi çıktıktan sonra Acem Ali Refik'ine dedi ki "Ey sohbet, bu gece güzel eğlenebildin mi? Benim gibi bir adam ne kadar güzel eğlenebilirse o kadar. Şimdi beni dinle. İstersen her zaman böyle eğlenebilmek ve istersen bir güzel kızla teehül ederek bir kuşeyi rahata çekilmek senin için mümkündür. Fakat benim de sana gördürecek bir hizmetim vardır. Ben eğlenmek, yaşamak, ölmek filan hesaplarda değilim. Senin arkadaşın olmak bana kifayet eder. Hizmetin ne ise hemen söyle. Lakin bu hizmetimde körü körüne itaat isterim. Eğer zerre kadar itaatsizlik olursa o anda beni öldür. Kanım katlim helal olsun. Bir de esrarı meydana çıkarmamak. Onların hepsi belli şeyler. Öyleyse 2 gün sonra yani pazartesi akşamı seni yine dün akşam bulduğum meyhanede bulmalıyım. Allah ölümden aman verirse muhakkak olarak bulursun. Tamam, şimdi bana ruhsat ver de ayrılayım. Uğurlar olsun. İkinci fasıl Ayşe Ebe. Nokta nokta semtlerinde Ayşe Ebe diye şöhret bulan bir Ebe hanımın başına gelen bir vakayı acibeyi işittiniz mi? Henüz unutulmuş olması muhtemel olacak kadar eski vukuattan değilse de bu vaka herkesin nazarı istirabını cezbeylemiş olduğu zamanlar bile yek diğerini nakz etmiş olan birçok rivayet vakayı meskure hakkında pek çok kimselerin bir fikri sahih hasıl edememelerini mucip olmuş olduğundan keyfiyeti bu defa size etrafıyla hikaye etmeyi lazım eden addeyledik. Bu Ebe Ayşe her ne olursa loğusalar nezdinde bir mutat Ebe Nene hitabına mazhar olursa da kendisi nene adı olunacak kadar ihtiyar olmayıp adeta hemşire adı olunacak kadar genç bir kadındır. Yalnız genç de değil, hem genç hem de oldukça ve daha doğrusu pek ziyade güzeldir. Bir akşam bu kadın hanesi halkıyla güzel güzel oturup yedikten içtikten ve söz sohbet eyledikten sonra yatak odasına çekiliyor. Ertesi sabah herkes uykudan uyanmasını bekler ise de Ebe Hanım uyanmaz. Şayet gece uykusu kaçmıştır da biraz geç uyanacaktır diye bir hayli zaman kendisini rahatsız etmezler ise de öğle vakti olduğu halde yine Ayşe Ebe'den bir eser zuhur etmeyince gelip odasının kapısını vururlar. Bir tabii odadan ses seda alınamaz. Herkeste merak artar, kapıyı kırmak lazım gelir ise de içlerinden birisi kapının zembereğini kurcaladıkta kapı açılır. Böyle sürmeli olmayan ve kendi kendisine açılan kapıyı tekrar kırmaya hacet görülmeyeceği tabidir. Kapı açılır ama oda içinde kimse yok. Acaba Ebe Hanım biraz evvel kalktı da dışarıya mı çıktı diye öte biri aranırsa da Ebe Hanım hane içinde yoktur. Al bir merak daha. Sakın kara sevdaya filana uğrayıp da kendisini kuyuya muyuya atmasın denilir. Tahriyata daha ziyade devam olunur. Yine bir eser yok. Hatta hırsız filan gibi bir düşman yedinde maktul olması lazım gelse, mutlaka bir emare görülmek iktiza ederken öyle bir emare dahi yok. Meraklar gittikçe artar, sabah erkenden bazı konuya komşuya gitmiş olmasın diye en ziyade münasebet alacak konu komşu dahi aranır ise de hiçbir tarafta iz bulunamaz. Artık çaresiz zaptiyeye müracaat olunarak birkaç müfettiş ve bucak tayin olup hanenin derun ve biruni etrafıyla tahkik edilir ise de hırsız filan duhulüne dair hiçbir eser bulunamaz. Bundan sonra bir taraftan zaptiye ve bir taraftan dahi hane halkı bütün İstanbul içinde Ayşe Ebe diye aramaya başlar. Sanki yer yarılmış da yere girmiş Ayşe Ebe, hiçbir yerde yok ve selam. Bir gün iki gün böyle devam eder, Ebe'den haber yok. Üçüncü dördüncü gün dahi geçer, yine haber yok. Nihayet beşinci gece hane halkı gah ağlayarak gah düşünerek Ayşe Ebe'ye ne hal olduğuna bir mana vermekte mütehayirler iken sokak kapısı açılıp bade kapanarak kızlar mumu çıkarınız ben geldim diye bir ses işitilir. Bu ses Ayşe Ebe'nin kendi sesi olduğu tanınmakla herkes dışarıya fırlar. Acaba Ayşe Ebe ne halde görülecek diye herkes Ebe Hanım'ı bir başka hal ve surette göreceğiz zannederken bilakis Ayşe Ebe arkasında bir kat gayet güzel elbise olduğu halde bir yandan feracesini, yaşmağını çıkararak kendisini istikbale gelenlerin yanına yaklaşır. Herkes, canım Ebe Hanım ne oldun, nereye kaybolup gittin diye istizahı maddeye müsaarat eder. Ebe Hanım dahi, hiç ne olacağım, Ebe değil miyim, gece gündüz denilir mi? Ebe kısmı her zaman hizmetine muntazır ve hazır olmalıdır diye hem izahane mütekaddime verir ve hem de hanesi halkına yaklaşır ise de sanki arka tarafında kendisini bir tehlike takip ediyormuş gibi sık sık arkasına dönüp bakarak isar-ı alayimi hafs ve ihtiraz eyler. Elhasıl kadıncağız oda içine can atıp da kendisini hanesi içinde ve semti selamette bulunca bir kere hay diye haykırıp hemen kendisinden geçer. Herkes de husulü tabii olan telaşı izah ve tafsile hacet var mı? Kadın hanesinden gaybubet eylediği gece, arkasında bir basma entari varken, bu gece gayet mükellef bir canfes elbise bulunması, hane halkının nazarı dikkatini ol evvel ve evvel celbederek baygın bir halde bulunan Ayşe Ebe için ilk edilecek tedbir, elbisesini çıkarmak sureti olmakla, kadınlar bu elbiseyi çıkarmaya başladıkları zaman cebinde bir de çıkın bulmuşlar ve açtıkları zaman derununda 100 lira bulunduğunu görmüşlerdi. Ne kadar müsterzimi merak olacak bir hal. Bu alametlere nazaran Ayşe Ebe dost eline mi düşmüş yoksa düşman pençesine mi duçar olmuş diye hükmolunur. Halbuki Ayşe Ebe hala kendisini toplayamıyor. Tabibe mi haber göndermeli yoksa zaptiyeye mi? Tabibe bir hasta var diye haber gönderilip zaptiyeye dahi Ayşe Ebe kendi kendisine geldi çıktı diye malumatan verilir. Hem tabip hem de bir müfettiş gelir. Tabip efendi cüz'i bir müdavat-ı tıbbiye ile Ayşe Ebe'nin aklını başına getirip müfettiş dahi tanzime memur ve mecbur olduğu raporu yapmak için kadıncağızı istintaka çalışır ise de Ayşe Ebe hala kemali ihtizar ile etrafına bakınarak henüz bilkülliye emin bir mahalde olduğundan mutmain olmadığını anlıyor. Bu halde hane halkı ile polis memuru dahi kadını temine müsaraat ederler ise Ayşe Ebe gereği gibi kendisini topladıktan sonra müfettişe dedi ki zaptiye ile görülecek hiçbir iş yoktur efendim. Nafile zahmet buyurmayınız. Müfettiş korkmayınız efendim söyleyiniz. Hane halkı artık seni muhafaza için hepimiz gece gündüz uyanık dururuz. Sana ne hal olduysa söyle. Ayşe Ebe bana hiçbir hal olmadı. Gece vakitsiz olarak bir lohusaya çağırdılar. Gittim, doğurttum, geldim. Müfettiş, gece vakitsiz lohusaya çağırsalar, elbette evdekilerin dahi haberi olurdu. Halbuki onlar kemali telaş ile zaptiyeye müracaat eylediler. Ayşe Ebe, hata etmişler, beyhude telaş etmişler. Müfettiş, öyleyse çağrıldığınız yer neresi olduğunu haber veriniz. Ayşe Ebe, pek kibar bir yerden çağrılmıştım. Müfettiş, vaka üzerinizde zuhur eden elbiseyle 100 lira bunu işbar eder. İse de gittiğiniz mahallenin ismini haber vermeye bu hal mani olamaz. Ayşe Ebe, gittiğim yerin neresi olduğunu ben de bilmiyorum. Müfettiş, canım öyle lakırdı mı olur? Ayşe ebe, öyle mi öyle, işte bu kadar. Zaptiyece işimiz yok diyorum. Ben canımdan korkarım. Hane halkı, canından niçin korkuyorsun? Ayşe ebe, aman üstüme varmayınız, bir şey yok diyorum. Sağ ve salim haneme geldim ya işte. Gerek müfettiş ve gerek hane halkı Ayşe ebeyi daha ziyade söyletmek için epeyce uğraştılar ise de ebe hanımın bundan ziyade mütalaa vermesi gerçekten muhaldi. Nihayet hane halkı yek diğerinin yüzlerine bakarak beyanı hayret eylediler. Müfettiş dahi yerine gittiği zaman ertesi sabah mahalli resmisini takdim için şöyle bir rapor kaleme aldı. Malumu âli-i kerimaneleri olduğu üzere mah-ı halin nokta noktacı salı günü gecesi mahallesi sakinlerinden Ayşe ebe kendi hanesinden gaybubet ederek ne tarafa gittiği hakkında hanesince malumat olmadığı gibi zaptiyece icra olunan tahkikat ve taharriyattan dahi bir netice hasıl olmamışken bu gece mezburenin kendi kendisine yine hanesine avdet eylediği hane halkı tarafından haber verilmesi üzerine derakap mahalle-i vakaya gidildikte mezbure Ayşe ebenin baygın bir halde bulunmuş ve celbolunan tabip meskurenin aklını başına getirmişti. Sureti gaybubeti hakkında malumat almak için her çent istintaka gayret olunmuş ise de zaptiyece işim yokturdan başka ağzından söz alabilmek kabil olmayıp fakat mezbure kendi hanesinden gaybubet eylediği zaman üzerinde bir basma elbise varken gayet mükellef bir kat canfes elbise ve cebinde dahi 100 lira nakitle avdet etmesi ve kendisinin genç ve sahibi hüsnü cemal bulunması iş bu şüphenin esbabını başka türlü halata hamlettireceği derkar bulunmuş ve mahaza cerh ve sirkat misüllü efali cinayiyeden bir şey olmadığı dahi bir cümle revişi ahvalden anlaşılarak bu halde zabıtaca yapılacak bir şey görülememiş olmakla mücerret malumat olmak üzere arz ve beyanı hale iptidar kalındı ol babda. Ayşe ebe hakkında müfettiş efendinin raporunda beyan olunan şüpheden dolayı müfettişi tayip eder misiniz? Halbuki bu zan hane halkında dahi vaki olmuş ve eğer Ayşe ebe müteehhil bir kadın olsaydı zevcinin şüpheleri adeta bir müfarakata kadar varacağı derkar bulunmuştu. Öyle ya, nihayet 30 yaşını mütecaviz olmamak üzere beraber bir hanım tasavvur ediniz ki letafeti endam ve halaveti siması dahi berkemal olsun.